Ayrım 42, sayfa 285, bölüm 67. Yeniden koridorlar. Yeniden vali ve Adis Petrus anahtarları. Vatikan'ın kaçak yolcularını andırıyorduk ama artık yalnız değildik. Vücutları andıran geniş omuzlu iki rahip bize eşlik ediyordu. Korumalarından daha uzun olan kardinal cübbenin eteklerini savurarak hızlı ve güçlü adımlarla yürüyordu. Göğsündeki haç veya benim görmediğim bir tesbih adımlarının ritmine uygun olarak tık tık çarpıyordu. Yeni bir merdiven. Rutherford kapıyı açtı. Artık bodrum katta ilerliyorduk. Tahminlerime göre Pigne avlusunun altındaydık. Vatikan'ın gizli arşivlerinden söz edildiğini duymuştum. Gerçek arşivleri araştırmacılara açık olanlar değildi. Santa Sede'nin gizli belleğini içeren arşivlerdi bunlar. İçeride ne tablo ne de oyma işleri vardı. Beton zemin çıplak ve pütürlüydü. Ampuller ızgara kapetler içindeydi. Sarı ve bej renkli dosyalar salon boyunca uzanan çelik konstrüksiyonlara yerleştirilmişti. İnsan kendini sıradan bir kurumun arşivinde sanabilirdi. Kağıt ve toz kokusu insanın boğazını yakıyordu. Ne Van der Dieterling ne de Rutherford bu ziyaretle ilgili bir yorum yapıyordu. Bir başka kapı, yeniden kilisesi. İnsan boyunda yarı karanlık bir mekana girdik. Duvarları monte edilmiş etajerlerde yüzlerce kitap vardı. İçerisinin havası temiz ve serindi. Özel bir dikkat gösterilmiş gibiydi. Rutherford düşüncelerimi teyit etti. İçerinin sıcaklığı asla 18 dereceyi geçmez ve nem sürekli kontrol edilir. Maksimum %50. Sırtlarında altın harf kalkmaları bulunan gri ciltlere doğru yaklaştım. Bütün kitapların başlığı aynıydı. Inferno 1223, Inferno 1224, Inferno 1225. Arkamda Van Dieterling'in sesi duyuldu. Bir kütüphanede cehennemin ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Elbette, dedim. Gözlerimi numaralandırılmış kitap satılarından ayırmadan. Yasak metinlerin yer aldığı belgeler, yani erotik kitaplar, şiddet içeren eserler, sansüre tabi tutulmuş bütün konular. Yaklaştı ve uzun parmaklarıyla sıkışık bir halde duran ciltlere dokundu. Bütün polisler entelektüel olmalı. Bütün polisler ruhban okuluna gitmeli. Vatikan'da bizler kendimize özgü olmak zorundayız. Burada şeytan tarafından kaleme alınmış kitapların durduğu bir cehennem içinde cehenneme sahibiz. Tüm bu kitaplar şeytandan mı söz ediyor? Bizi hep ilgilendirmiş olan zengin bir konu. Odanın dip tarafında benim fark edemediğim bir açıklığı işaret etti. Rica ederim. Çok daha küçük bir başka odaya girdim. Odanın ortasında üzerinde bir bilgisayarla bir lamba bulunan bir masa vardı. Bir okuma odası. Bu cehennemde diye devam etti kardinal. Tamamen ışıksızlara adanmış bir alt cehennem yarattık. Raflarda aynı gri kitaplar vardı ve aynı kalın altın kalkma yazılar. Interno. Burada negatif ND ile ilgili tüm tanıkları topladık. Metinler ama aynı zamanda da tablolar, desenler, her türden çağrışım. Az rastlanılan, görülen ancak yüzyıllar boyunca yenilenmiş, izlerini en eski uygarlıklarda bile rastlanan bir deneyim. Kelimeler değişiyor, inançlar da. Ama hep aynı hikaye. Ruhun bedenden ayrılması. Tünel, korku, şeytan. Onları neden gizliyorsunuz? Size söyledim. Kötüye itibar kazandırmak istemiyoruz. Medyanın böyle bir sırrı öğrendiğini düşünsenize. Şeytanla temas kurmaya sağlayan pisişik bir yolculuk. Aylarca sadece bundan söz edilir. Zaten şatanizm yeniden ilgi görmeye başlamış durumda. Sadece İtalya'da şatanist tarikat sayısının 3000'e yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Sorunun daha da büyütmek istemiyoruz. Kardinal masanın önüne bir sandalye çekti. Oturunuz. Sizin için birkaç metin hazırladık. Ben daha oturmadan Van Dieterling gözlüklerini taktı ve bilgisayar klavyesine bir kod tuşladı. Ekranda Santa Sede'nin arması belirdi. Papalık tacı ve Aziz Petrus'un çaprazlama duran iki anahtarı. Size orijinal belgeleri veremiyoruz. Yıllardan beri bunlara kimse dokunmadı. İmlece kumanda eden fareyi tıkladı. Okuyunuz ve belleğinize kaydediniz, dedi bir ikon üzerine tıklarken. Hiçbir belgeyi almanıza müsaade edemeyiz. Tek bir satır bile bu odanın kapısından dışarı çıkamaz. Oturdum. Program açılmıştı. Sizi bu korkunç lejyonla baş başa bırakıyorum. Lanetliler lejyonuyla. Tanrı onları bağışlasın. Lucaterna Lucas Edis Domine. Bölüm 68. İlk metin M.Ö. 7. yüzyıla aitti. Giriş bölümündeki açıklamalara göre bu eski bir Asur kenti olan Minova'daki ki bugünkü Irak anlamına geliyor. Tapınak harabelerinde bulunmuş bir kil tablet parçasıydı. Uruk Kralı, Sümer Kralı kahramanı Gılgamış'ın destanından bir bölümün genç versiyonuydu. Program ayrıca çivi yazısı seçme parçalarıyla bunların İtalyanca çevirisini de sunuyordu. Bir bölüm Gılgamış bedeninden ayrılarak tehlikeli bir bölümde Gılgamış bedeninden ayrılarak tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor, sonra karanlık bir çukura düşüyor. Çukurun dibinde parıldayan kırmızı bir ışık, vızıldayan sinekler, uğuldayan suratlar görüyordu. Karanlığın içinde bir şeytan onu bekliyordu. Tablet parçası Gılgamış yaratıkla konuşurken sona eriyordu. Listedeki ikinci ismin üzerine tıkladım. Bir freskin fotoğrafıydı. Altındaki yazıya göre bunlar Sudan'ın kuzeyinde Nil Nehri üzerinde bulunan kutsal kent Naparta'da ortaya çıkarılmış bir kraliçeye ait mezar adasını süsleyen resimlerdi. Kuşi uygarlığı M.Ö. 6. yüzyıl civarında Mısırlıların gölgesinde gelişmişti. Açıklamada kara firavunlar olarak adlandırılan ve tarihte pek tanınmayan bir kraliyet hanedanından söz ediliyordu. Ancak fresk ışıksızları gayet iyi anlatıyordu. Yere uzanmış siyahlı bir kadın vardı ve üzerine onun içinden çıkan daha küçük bir kadın görülüyordu. Sembol son derece açıktı. Ruhun bedenden ayrılması. İkinci silüet karanlık bir koridor ilerliyordu. Yol boyu daha aydınlık yüzler resmedilmişti. Geçidin ucunda kırmızı bir burgaç kapkara bir göze doğru yükseliyordu. Işıksızlarla ilgili tanıklıkların sanat aracılığıyla ortaya çıktığını düşünerek üçüncü belgeye geçtim. Bu metin Yunancaydı ama bir bölümü Aziz Paulus'un Romalılara mektubundan da alıntıya yer vermek için silinmişti. Yunanlılar, Yunanca satırlar milattan önce 1. yüzyıla aitti. Metnin önce orijinal dilinden okumaya çalıştım ama eski Yunanca bilgim son derece sınırlıydı. İtalyanca çevirisine döndüm. Metin öldü zannedilerek gömülmeye kalkışılan ancak daha sonra kendine gelen bir adamın hikayesini anlatıyordu. Adam yaşadığı deneyimi tasvir ediyordu. Görmeye alışkın olduğun hiçbir cismi artık göremiyordum. Ama şaşırtıcı bir derinliğe sahip bir vadi vardı. Vadinin dibinde yüzler sıçıyordum ve çığlıklar. Bütün belgeleri tek tek açamazdım. Liste uzundu ve zaman geçiyordu. İmlecimi aşağıya kaydırdım ve 10. satıra tıkladım. Bir anda birkaç yüzyıla atlamıştım. Celtistavile'deki Mone Şapeli'nin 10. yüzyıla ait ahşap freskinin reprodüksiyonuydu bu. Birçok vinyetle Aziz Teofilos efsanesi tasvir ediliyordu. Orta çağda çok tutulan bir efsaneydi. Anadolu'da bir kilise mutedilinin hikayesiydi. Piskopos tarafından görevden alınmış, o da buna kızarak ruhunu şeytana satmıştı. Ama daha sonra pişman olmuş, Meryem Ana'ya dua ederek şeytanla yaptığı anlaşmanın fesini sağlamış ve bir aziz olmuştu. Bu freskte şeytanla diyalog sahnesi Teofilos hikayedeki gibi kendi kanıyla anlaşma imzalarken tasvir edilmiyordu. Teofilos yüzlerle kaplı bir koridorun üzerinde gözleri kapalı havada uçuyordu. Aşağıda yüz hatları kasırgaya tutulmuş gibi acı çeken, yara bere içinde bir figür ayırt ediliyordu. Hiç şüphesiz sanatçı kendi yaşadığı veya duyduğu ölüme yakın negatif bir deneyimden etkilenmişti. Birkaç parçayı daha atladım ve Gulme'de Marcho'nun Tilmizi Vinevu adındaki biri tarafından 14. yüzyılda yazılmış bir şiire takıldım. Açıklamaya göre 5. Charles ardından 6. Charles sarayında şair ve kuramcı olarak yaşayan Binole geçirdiği bir at kadar sırasında az kalsın canlı canlı gömülüyormuş. Cenaze günü kendisine gelmiş ve yaşadığı bu deneyimi hatırlamak istememiş. Yine de şiirlerinden birinde bu konuya değinmiş. Şiir Vatikan katipleri tarafından eski Fransızcadan eski İtalyanca'ya çevrilmiş. Görüyorum karanlık yerleri. Ne aydınlık ne ışık. Ne cennet ne araf ne cehennem. Ruhum ayrılıyor bedenden ve uçuyor sonsuz karanlığa. Metnin sonunda bir not vardı. Rams mahkeme yıllıklarına göre Vonnie ve Villene bu kazada 11 yıl sonra 1356'da iki fahişeyi öldürme suçundan atılmıştı. Bu da Van der Tellingen yargısını doğruluyordu. Negatif deneyim yaşayanlar şiddet canlısı ve kan dökücü yaratıklara dönüşüyorlardı. Lisbon Santa Uffizi arşivlerinden alınan bir sonraki örneğe geçtiğimde de 1541 yılın tarihli metin Diogo Carvalho adlı birinin sorgusuna aitti. Bu dönem süresi üzerinde bir araştırma yapmıştım. 16. yüzyılda Engizisyon Charlken'in Yani 5. Karl'ın imparatorluğu sırasında yeniden güçlenmişti. Sadece ruhunu şeytana satmış kişiler yakalanmıyor, Katolik olmuş Yahudiler de gizli gizli ibadetlerine devam ettikleri şüphesiyle muhakeme ediliyorlardı. Metin, ruhunu şeytana satmış birinin sorgusunu aktarıyordu. Lisbon doğumlu bu kişi şeytanla anlaşma yapmak ve çocukları öldürmekle suçlanmıştı. Parça İtalyanca'ya çevrilmişti. Diogo Corvelho, vücuttaki bir yaradan, buradan uzaklaşan ruhundan bahsediyordu. Ayrıca karanlık dipsiz kuyulardan ve kızılımsı buzullara hapsolmuş şeytandan bahsediyordu. Bu nokta Engizisyon yargıçlarının dikkatini çekmişti. Onlar daha çok cehennemin alevleri ve ateş gibi gözlere sahip hayvan gibi söylemlere alışıktı. Ama Carvelho sürekli olarak buz, kırağı, kabuk gibi kelimeleri yenileyip durmuştu. Öte yandan yaralı, süt gibi beyaz, yol yol kırmızı çizgilere sahip ve bir zarla kaplıymış gibi duran bir yüz gördüğünü de iddia etmişti. Oldukça bu kelimelerin cehennemi tasvir eden 1. yüzyıla ait düzmece Hristiyan metinlerinde de geçtiğini fark ettim. Onlar da mı ışıksızların gördüklerinden etkilenmişlerdi acaba? Carvalho 1542'de Lisbon'da sapkınlıkla suçlanan yüzlerce Yahudi ile birlikte yakılmıştı. Santa Sede'ye de bu konuyla ilgili olarak bilgi de verilmişti. Vatikan bu tanıklıkları ışıksızlar adı altında gruplandırmış. Bunlara Araf yolcuları da diyorlardı. Saatime baktım. 14.00'a geliyordu. Hızlanmam lazımdı. 16. ve 17. yüzyıllara ait tanıklıkları hızla geçtim. Santa Ufidi görevlileri bundan böyle artık tanığın yazgısını öğrenmeye çalışıyordu. Her seferinde hep aynı düşüş yaşanmıştı. Tecavüzcüler, işkenceciler, cinayetler, darağacı veya giyotin. Araf yolcuları. Tarih boyunca var olmuş bir katiller ordusu. Rastgele oldukça uzun bir alıntıda durdum. 19. yüzyıla aitti. 1870'li yıllarda bir Fransız kriminoloji doktoru Simon Boche'ye hapisteki birçok katilin tanıklıklarını derlemişti. Cinayet etkisinin nedenlerini ortaya çıkarmak ve sapıklıklar üzerine bir arşiv oluşturmak istiyordu. Boche birbiriyle çelişik iki önemli faktör saptamıştı. Sosyal olgu cani olarak doğulmuyor, toplum ve eğitim insanı caniye dönüştürüyordu ve kalıtsal faktör cani olarak doğuluyordu, şimdi eğilimi kan yoluyla nesilden nesile aktarılıyordu. Bu kriminoloğu ve mutlak kuramlarını biliyordum. Bilmediğim insanın yaşamının sonunda kendini bu üçüncü yola vakfetmesiydi, yani ziyaret yoluna. Kuramını 1882'de Lyon'daki Saint Paul Hastanesi'nde kapatılmış Paul Ribes vakasına dayandırıyordu. Ribes sabıkalı bir katildi. Emin Norcourt'u cinayetinden tutuklanmıştı. Kurbanı bıçaklayarak öldürmüş, sonra onu 12 eşit parçaya ayırmıştı. Hapisteyken adam 8 başka cinayeti daha itiraf etmiş, hepsi Lyon'un Villette semtinde işlendiğini de belirtmişti. Boçeri ondan cinayet deneyimlerini yazmasını istediğinde Ribes, kötülüğünün kaynağı olarak adlandırdığı olgu üzerinde ısrar etmişti. 20 yaşında geçirdiği bir kafa travması sonunda uzun süreli bir baygınlık geçirmişti. Kilisenin soruşturmacıları kendilerine özgü bir tanık bulmuşlardı. Dosyada elle yazılmış metnin bir örneği vardı. Lyonlu katilin kötü el yazısıyla kaleme alınmış metnine tıkladım. Bilincimi kaybettiğimde rüya gördüm. Doktorlar bana bunun imkansız olduğunu söylüyor ama yemin ediyorum rüya gördüm. Bedenimden ayrıldım. Bunu yazarken bile bunu izah edemiyorum ama o anda bedenimde değildim. Dispanserin salonunda havada dalgalanıyordum. Tavana doğru yaklaştım ve bir sis gibi beni çevreleyen bir korku duydum. Hatırlıyorum, gaz lambalarının alevini görüyor, kokusunu duyuyordum. Sonra tavanı delip geçtim. Nerede olduğumu artık bilmiyordum. Her yer karanlıktı. Bir süre sonra bir delik gördüm. Bir kuyu tam altımdaydı. Kuyunun duvarlarını görebiliyordum. Yüzlerden oluşmuştu. İnsanlar sessizce inliyorlardı. Çok korkunçtu. Kuyunun dibine bakarken başım döndü ve düştüm. Bağırmak istiyordum ama bir şey beni engelliyordu. Artık yüzler, ağızlar, hiçbir şey yoktu. Ve sonra yavaş yavaş iniltiler bana kendimi unutturdu. Acı çeken yüzler beni dinginleştirdi. Kan içindeki bu kafalar ki hepsi yara bere içindeydi. Sıcak, yumuşak ve rahat giysilere dönüşüyordu. O zaman onu gördüm. Kırmızı bir kabağın altında oradaydı. Aylak aylak dolaşıyor, dönüp duruyordu. Ama bana çok yakındı. Benimle konuştu. Hangi dilde konuştuğunu söyleyemem ama onu anladım. Aa evet, tüm ruhumla onu anladım. Doğduğumdan beri yaşamım hem temiz hem düzgün olmuştur. Hatta nasıl yaşayacağımı, ne yapacağımı bilmişimdir. Daha fazlasını söyleyemem ama bu satırları okuyanların bana inanması için yalvarıyorum. Her ne yaptıysam benim seçimim değildi. Hiçbir zaman da benim seçimim olmadı. Paul Ribet 1883 Mayıs'ında Riom'a nakledilmişti. Buradan da Rö adasındaki St. Martin Rö hapishanesine, ardından Sayen zindanlarına gönderilmişti. 5 yıl sonra da 88'de Ağustos'unda ölmüştü. Cezaevi doktorunun raporuna göre Ribes ölmek üzereyken ölümden korkmuyorum, sonunda ona kavuşuyorum demişti. Santase'de görevlileri ikinci bir not daha düşmüştü. Doktor Boçeri'de 1891'de 3. yolla ilgili çalışmalarını sürdürürken dünya üzerinde yeni tanıklıklar ararken öldürülmüştü. Peru'da Lima yakınlarındaki Piedras Negras hapishanesi civarında bıçaklanmıştı.